Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey.
Günaydın.
Özdeş, merhaba Andrei.
Evet, şimdi bugünkü, yani özetlemek çok zor aslında, biliyorum. Özellikle pazartesileri çok yoğun birikme oluyor ve sürreal, gerçeküstücü bir ortam var ama ne yapalım, hem Türkiye'de hem de dünyada böyle. Özetlemeye çalışacak olursak, şimdi bizim seçim adaylığı meselesi var değil mi? 14
Evet.
Mayıs.
Şimdi bir cumhurbaşkanının aday olup olmama meselesi ortada. Yani üçüncü kez anayasaya göre aday olması mümkün değil. Yani Cumhurbaşkanı 2014'te ilk cumhurbaşkanlığı olarak şey yaptı. 2017'de biliyorsunuz anayasa değişiklikleri oldu ve bu anayasa değişikliklerinde ve cumhurbaşkanlığı seçim kanununda buna ilişkin düzenlemelere dokunulmuyor. Yani iki kez olabiliyor. Üçüncü içinde sonuçta meclisin 360 milletvekiliyle karar vermesi gerekiyor. Bu 360 milletvekili iktidar partisinde yok. 24 eksik şu anda. Dolayısıyla bu ilişkin bir fesih yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Dünkü açıklamalarında Mart'ın 6'sında galiba bu yetkiyi kullanacağını söylüyor. Ama erken seçim, geçmişte hep onu söylemişti Bahçeli ve Erdoğan, erken seçim istemek ihanettir. Dolayısıyla bir kılıf bulunduğu, öne çekilmiş seçim deniliyor ki böyle bir tanımlama yok. Yani sonuçta seçimlerin yenilenmesi deniliyor, güncellenmesi deniliyor pardon. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın ve buna ilişkin de bir seçim takvimi oluşturuluyor. Yani normal hukuk çerçevesi içerisinde bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Bir de tabii seçim kanununda yapılan değişiklikler var. Yani mevcut iktidarın seçimi kaybetme olasılığına karşı geliştirdiği bir refleks. Seçim kanununda özellikle ittifak maddeleri ve kendilerine ilişkin düzenlemeler yaptılar. Bunların da bir yıl geçmeden uygulanma şansı yok. O da 6 Nisan'a taşınıyor. Gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı dün bu konuda kararın işte 14 Mayıs olacağını, 6 Mart'ta 60 gün süre lazım, onun da 6 Mart'a karşılık geldiğini belirterek YSK'ya, yani bağımsız, tarafsız yargı kurumu gibi görülen YSK'ya, ki YSK'yı defalarca programlarımızda ve şu anda da 5 üyesinin yeniden atanması bekleniyor.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan
Yüksek
bahsediyorum.
Seçim, evet. Bir, normalde Yüksek Seçim Kurulu bir yargı kurumu, tarafsız, bağımsız olması gereken bir karar organı. Ama Yüksek Seçim Kurulu kararları biliyorsunuz da yapılan değişikliği bir üst mahkemeye de taşınamıyor. Dolayısıyla kararı kesin oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun ki bundan 5 sene önce neredeyse hatırlanacağı üzere mühürsüz oyları kabul etmişti bu Yüksek Seçim Kurulu. Ve o şekilde de rejim değişti Türkiye'de.
Evet, şimdi onu da yani bu hakikaten sürreal, yani gerçeküstücü, dünya ve Türkiye ortamından sık sık bahsediyoruz. Bu da olabilecek en tuhaf haberlerden bir tanesiydi değil mi? Yani mühürleri olmayan, yani
Evet.
seçimin meşru sayılabilmesi için gerekli en temel şeylerden, şartlardan bir tanesi olan oy pusulalarının mühürlü olması, kabul edilebilmesi için olan kuralın bazı durumlarda geçerli olmayacağını Yüksek Seçim Kurulu kabul etmişti. Bu dünya tarihinde de Murat Belge de yazmış yanılmıyorsam, bir örneği olmasa gerekir.
Var yine ülkemizden.
Sürrealizm demişken Salvador Dali'nin bugün ölüm yıldönümü olduğunda hatırlatmış olayım öyle bir an.
Evet.
Aklıma ona geldi. Da lokma dökmüşler.
Evet.
Lokma,
evet.
Evet, çok güzel bir şey.
Ondan sonra, şimdi 46 seçimleri, yani tarihimizde var böyle sürreal, yani seçimlerde uygulanan açık oy veriyorsunuz, gizli tasnif yapılıyor. Yani dünya tarihinde de böyle Yani böyle şey yok yani. Neyse yani sonuçta bana hep böyle şey geliyor. Muhalefet de bu konuda farkındaysanız kendi deyimleriyle mağduriyet yaratır Erdoğan. Bu yani böyle bir şekilde Erdoğan üçüncü kez aday olması hem anayasaya hem de yasalarda yeri olmayan bir durum. Yani fesih yetkisini kullandığının da bir takvimi var. Dolayısıyla fesih de demiyorlar zaten Bahçeli ve Erdoğan. Erken seçim de demiyorlar. Güncelleme diyorlar. Bunların da tanımı yok yani anayasanın ilgili maddelerinde. Dolayısıyla biz öyle bir seçime gidiyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçimine. Üçüncü kez aday olması muğlak. Gerçek buna da şeyin muhalefetin şu anda çok fazla ses etmediği, işte kendisine mağdur havası yaratmasın diye böyle bir yaklaşım içerisinde. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını da Sayın Kılıçdaroğlu anayasaya aykırı ama içimiz kan ağlıyor ama diyerek kabul etmişti. Evet, Türkiye'de seçimlerin olması gerekiyor ama yani yasaları ve anayasayı ihlal ederek bir seçim yapmak ne kadar meşruiyet yaratacak, o da ayrı bir konu.
Peki bu bir tür aslında uzlaşı olacağı anlamına da gelmiyor mu? Aslında muhalefetin destek vermesi belki de parlamentoda uzlaşıyla yapılacak.
Valla şu ana kadar onu görmüyoruz. 24 milletvekili parlamentoda iktidar partisinin bu talebine oy verirse 360 milletvekiliyle
Evet.
çekilebiliyorsunuz. O
Ya
da
çünkü kabul
gerçekleşti ama
ettiğimiz aslında o anlama gelmez mi? O yüzden soruyorum. Yani
bir
ötekisi daha
anlamda
tuhaf
evet yani
olacak.
ama ona da ilişkin bir hamle göremiyorum. Yani elinizden ve Cumhurbaşkanı da ben şey yapacağım dedi. Fesih kelimesini kullanmadan yetkisini kullanacağını dün Erdoğan söyledi Bursa'da.
Evet.
Yani dolayısıyla 5'te 3 çoğunluğuyla erken seçim kararı alması ve Cumhurbaşkanı'nın feshetmesi diye tanımlanmış hususlar muğlak bir şekilde bir rotaya da girdiğini nasıl girdiğini söyleyebiliriz bilemiyorum ama iktidar partisi açısından yani özellikle de bu 6 Nisan'a karşılık gelen seçim kanunundaki değişiklikleri de kullanmak istiyor ister istemez. Yani o kendisini güçlendiren hususlar. Dolayısıyla normal şartlarda anlaşması gerekir ama bu anlaşmayı da şu ana kadar göremiyoruz ve hukuki yasal yol dışında bir durumla karşı karşıya Türkiye yani gerçekten. Yani üçüncü kez aday olmak mevcut şeyler çerçevesinde mümkün gözükmüyor. Buna da aklı başındaki tüm hukukçular, normal hukukçular bunu da böyle nitelendiriyor.
Evet abi, peki siz geleceği nasıl değerlendiriyorsun? Ne olabilecek? Nasıl gelişecektir bunun sonucu sizce?
Vallahi şimdi bu konuda altılı masa denilen masadan bir şey şu ana kadar duymuyoruz. Yani buna itiraz edeceğiz diye bir kuvvetli bir şey duymuyoruz. Önümüzdeki günlerde onların da toplantıları ve açıklamaları olacak kendi aralarında ama bugüne kadar şunu yani kuvvetlice kendi aralarında zımnen şöyle bir şey var. Yani biz buna itiraz edersek Erdoğan işte haklarının gasp edildiğini mağduriyetini oynar. Bunu anlatmakta zorlanırız. Ve sandıkta yenelim ama sandığa giden yol doğru bir yol değil. Bunu her partinin hukukçuları da söylüyor. İşte gelecekte Serap Yazıcı, İbrahim Kaboğlu, Kemal Gözler, yani bütün Ergun Hoca, herkes pek çok
Özgüdün, evet.
Özgüdün Hoca falan. Yani bu çok net yani bunu aslında ikinci sınıf hukuk talebesi de bu maddeleri okuyarak pekala görebilir. Dolayısıyla burada bunu dile getiriliyordu ama artık seçim sürecine yaklaşılınca daha da alevlendi mesele. Ama Türkiye nasıl 2,5 milyon mühürsüz oyla seçimi referandumda rejim değiştirdiyse biz böyle garip bir durumla da karşı karşıyayız. Birinci konumuz bu. Yani bu problemli bir durum. Şimdi bir de 14 Mayıs tarihi seçiliyor. Şimdi bu 14 Mayıs 1950 yılında Türkiye'nin işte ona beyaz ihtilal diye de adlandırılır. Seçimlerle hem iktidar değişti hem rejim değişti. Ama o 14 Mayıs'ta bu 14 Mayıs arasında gerçekten bir paralellik kurmak biraz zor. Biraz da ona değinmek istiyorum. Tek ve ortak nokta var tabii. Yani o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, tek parti rejimi, yani milli şef rejimi dediğimiz o günkü rejimle bugünkü AKP iktidarı, yani tek adam rejimi, orada milli şef, burada reis, doğal siyasi yaşamlarının sonlarına yaklaşmış bulunmaktaydı. Bu bir ortak nokta. Yani o günkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 1923 ile 50 arasında 27 yıl ve başka bir parti yok. Her şey parti ve devlet bütünleşmişti. Böyle bir benzerlik bugün de var. Ama doğal siyasi yaşamlarını tamamlamış bulunuyor. Diğer bir husus dış dinamikler. Şimdi o zamanki dış dinamik, savaş bitmiş, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'nin Batı dünyasıyla entegre olma durumu söz konusu. Çünkü kuzeyinde ve doğusundaki tehditler kendisini, yani Rusya ile olan ilişkileri gergin. Rusya ile İkinci Dünya Savaşı ile başlayan ilişkiler gergin. Çünkü önemli ölçüde Nazi Almanyası'nı destekleyen bir rejimdi Türkiye rejimi. Dolayısıyla bu gerginlik var ve Türkiye kendine bir yer arıyor. Bugünkünden farklı olarak Batı'ya ile ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bugün Batı ile ilişkilerini sürüncemede bırakan bir rejimle karşı karşıyayız. Bugün Batı'dan kopma işine yaklaşmış. Özellikle de Rusya'ya bağlanmış bir Türkiye var. O günkü şeyden en önemli farklardan biri bu. Ve 46-50 arasında da, 50 arasında da, yani San Francisco konferansı sonrasındaki o dönemde San Francisco'da da Türkiye'ye bir rota çiziliyor. Deniyor ki yani bizim dünyamıza gelebilmen için tek parti rejimini yumuşatman ve terk etmen gerekir deniliyor. Nitekim Nadir Nadir'in bir yazısını okumuştum. Bu rejimimiz San Francisco modeli diyor başlığında. Şimdi o
Cumhuriyet
dönem
Gazete, Cumhuriyet Gazetesi başyazarı.
Başyazarı, kurucusunun oğlu Yunus Nadir. Şimdi burada da ne oluyor o dönem? Yani 45-50 arasında birincisi yeni bir partiler kurulmaya başlanıyor. Partiler değişiklikler yapılıyor. İçeride iç yasada değişiklikler, yasalarda yapısal değişiklikler gündeme geliyor. Bir kere her şeyden evvel bugünün tam tersi seçim kanununda değişiklikler yapılıyor. Tek dereceli seçim sistemi kabul ediyor. Daha önce çift seçim sistemi vardı ve seçim kanunlarında dönem boyunca demokratikleşme adımları atıldı. Özellikle de 46 rezaletinden sonra, yani bugünkü gibi seçim kanunlarında sertleşme değil, o dönemde yumuşama hakim oldu. Dediğim dinamikler neticesinde mesela ilk defa seçim kurullarında hakim teminatı o zaman gündeme getirildi.
Evet, pardon bir araya gireyim.
Tabii,
46
buyurun.
Rezaleti derken Ali Bey, yani açık oy
gizli tasnif yöntemi.
Gizli tasnif gibi yeryüzünde görülmüş en ters demokratik olmayan yöntemden bahsediyoruz. Bu uygulanmıştı 46
evet,
seçim.
Evet, bir de İtalya'da var. Gramsci onu yazmıştı. Yani köylülerin ceplerine verecekleri oy pusulasını koymak ya da ceplerini dikmek şeklinde bir uygulama da İtalya'da yapılmış 1920'lerde. Yani bu seçim sistemi bugünle onun arasında fark gerçekten demokratikleştiriliyor. Bütün Türkiye demokratikleşme hamlesi içinde. Örneğin dernekler kanunu değişiyor. Cemiyetler kanunu o zamanki deyimiyle. Dernek kurma ve kapatma yetkileri İçişleri Bakanlığı'nın, hükümetin şey oluyor. Milli eğitime bağlı üniversiteler özelleştiriliyor. Özel bir yapıya kavuşuyor. O güne kadar. Basın kanununda değişiklikler oluyor. Yani dolayısıyla sendikalar, ilk defa sendikalar kanunu çıkıyor o dönemde. Ve polisi tek parti döneminde aşırı yetki veren kanunlarda değişiklikler gerçekleşiyor. Dolayısıyla 46-50 arası tam bir, yani istemeye istemeye yapıyor çoğunu, ama bu belirli dinamiklerin tesiriyle Böyle bir demokratikleşme süreci yaşanıyor. Nitekim bunu kendisini şeyde de görüyoruz. Sosyalist ve liberal partiler ve örgütlenmeler, dernekler, cemiyetler kuruluyor. Yani bugünün Türkiye'siyle kıyaslanması mümkün olmayan iç ve dış gelişmeler söz konusu. Ama unutmayalım, esas önemli husus, yani senelerin İsmet İnönü rejimi, yani milli şef kavramı yazılı biliyorsunuz. Milli şeflik ve değişmez genel başkan.
Evet.
Bu orta, bu kaldırılıyor. Yani çok önemli bir şey ve bunların hepsini Cumhuriyet Halk Partisi içinde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki muazzam muhalefete rağmen, yani Recep Peker'i bunun yanında koyalım. Yani müthiş bir direnç de var ve ama demokratikleşme hamleleri var. Genel başkan partideki yetkilerini genel başkan vekiline bırakıyor. Yani birbirinden bir ayrılma şeyi hamlesi gibi gözüken bir hamlede bulunuyor. Hilmi Uran'a devrediyor İsmet İnönü. Dolayısıyla bu büyük bir direnç de görüyor. Hatta ben bir kelime duymuştum. Bu İnönü'ye yakın kaynaklardan birinden, İnönü tecennün geçiriyor. Yani çıldırmış olmalı, bu kadar demokratikleşmek gereksiz diyor herkes. Yani bugün de antidemokratikleşmeye destek verenler var. İkisinin arasında çok fark var yani.
Bu
Bildiğim
kadarı
gibi.
fazla fazla diyorlar, öyle mi yani?
Aşırı
Bu kadar
demokrasi.
demokrasi
İleri
var.
demokrasi diyor. O da.
Yani bu diyor ki Nihat Kerim, o zaman işte ilk defa söylüyor. Şal dökmek koymak lazım bu kadar. Çok fazla oldu diyor.
Şal örtmek. Evet,
Şal
şalcı Nihat
çal
Erim diye biliniyordu. Evet. Bu
yani o.
Batı demokrasilerinde 68 sonrası bir işte demokrasi, bu siyaset bilimde demokrasi tartışmalarında vardı. Over participation diye suçluyorlar 68 sonrası. Aşırı katılım demokrasiye.
Evet. Yani zaten şöyle diyor mesela bir yerde, tecenin yani çıldırmış olmalı. Ne demek diyor, %30 okur yazar oranı var. Demokrasiyi getirmek yanlıştır diyor. Yani böyle buna rağmen, ama hem öbür tarafta diyor ki dünyaya Birleşmiş Milletler'e girmen, IMF, Dünya Bankası, uluslararası yeni bir örgütlenme var. Sen burada şey yapman lazım yani. Bunları, yapısal reformlarını yapman lazım ve dolayısıyla sosyalist partiler kuruluyor, işte Şefik Küslü de orada, Tritoğlu da kurdu değil mi? Yani böyle öyle bir, zaten Türkiye tarihinde bir 1908 ikinci meşrutiyetle Babali baskını arasında muazzam bir hoş dönem vardır. Bir 46-50 arasındaki kısa bir süre sonra sola bakış değişmez. İşte Sabahattin Ali'nin öldürülmesi ve bu partilerin kapatılması gündeme gelir. Ama bir bahar havası vardır. Bir de 61 anayasasından 71'e kadar olan sürede görürsünüz bir takım şeyleri. Dolayısıyla işte bugünkü durumla kıyası mümkün değil. Şöyle bir şey var. Bürokrasi tabii ki CHP'nin bürokrasisiydi. Katı bir bürokrasi var. Rejimin bekçisi konumunda, CHP'nin yanında. Ama artık orada da çözülmeler, Brutus'lar başlamış. Senelerin Ali Fuat Cebesoy'ları, Behçet Kemal Çağları filan artık Cumhuriyet Halk Partisi içinden terk eden insanlar var. Yeni partiyle bütünleşiyorlar ya da başka partileri, Millet Partisi'ne gidiyorlar. Şimdi bir diğer husus, basının çoğunluğu o devirde, İstanbul'da özellikle Babay, yeni muhalefeti destekliyor, Demokrat Parti'yi destekliyorlar. Bir de yargıya baktım, yani o günün yargısı inanın bugünkü yargıdan daha bağımsız. Çünkü Danıştay Başkanı Özyörük, Halil Özyörük sanıyorum, istifa ediyor ve Demokrat Parti'ye geçiyor. Bazı uygulamaları diyor ki, ben diyor siyaset yapmak için yapacağım, burada kalamam diyor, yani ayrılmam lazım diyor. Tabii burada önemli sorulardan bir tanesi, o devirde güvenlik bürokrasisi dediğimiz ordu kimin yanındaydı? Bunun cevabı çok önemli. Ordu genel olarak hep şu hikaye anlatılır. İşte 50 seçimlerine giderken ve 50 seçimlerinden sonra Türk Silahlı Kuvvetler, İsmet Paşa'nın gitti. Dedi ki bu el değiştirmeyi engelleyebiliriz, iktidara devam edebiliriz. Aslında bunun böyle olmadığını daha sonra çok özgün bazı çalışmalarda gördüm. Bunlardan bir tanesi işte Erol Toyun yazdığı şeyler. Bir tanesi de Ümit Özdağ'ın doktora tezidir. Bu önemli bir şey. Ümit Özdağ şu anki siyasetçi. Babası da eski 60 darbesinin önemli isimlerinden Muzaffer Özdağ. Ümit Özdağ babadan da herhalde bayağı bilgi almış ve 46-50 arasında diyor ki, yani o tezde ben başka yerlerde doğrulattım bunu. Eğer o Demokrat Parti'ye iktidarı devretmeseydi, ordunun özellikle o zamanki yarbay albaylardan oluşan hücum ordusu diye bir gizli örgüt var. Bunun İnönü'ye karşı darbe yapacağını söylüyor. Dolayısıyla öyle bir ilişki var ki tabii ordu da şunun farkında. Özellikle donanımını değiştirmek istiyor. Çok geri kalmış bir vaziyette silah, mühimmat, uçak neyse. Dolayısıyla Batı dünyasıyla kenetlenme arzusunda en önemli dinamik silahlı kuvvetlerden olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Yani 14 Mayıs 1950 ile 14 Mayıs 2023 arasında tam anlamı kel alaka bir ilişki. Yani bunu tespit etmek bu iktidar açısından anlamlı bir tarih olmadığını görüyorsun. Bir kere 14 Mayıs 1950'de 27 yıllık ya da işte 20 küsur yıllık 23-50 bir iktidara son veriliyor. 20 küsur senelik. Şimdi burada 20 yıllık iktidardasınız siz. Yani muhalefette değilsiniz. Bu anlamda bir anlamsızlıkla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bu iktidar için bu 14 Mayıs tarihini kullanma şansının pek olmadığını, yanlış bir tarih belirlediklerini söylememiz mümkün. Bir işaret edilmesi gereken husus da her ne kadar bu süreç içerisinde çok ciddi gerilimler yaşansa da sonuçta Demokrat Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkanlar tarafından kurulduğunu belirtelim. Daha doğrusu Türkiye'de bütün siyasi akımların yani bu partinin içinden çıkarak geliştiğini altını çizelim. Bir diyalog var yani Bayar'la İnönü arasında. Yani bugün böyle bir diyalog yok. Dolayısıyla o dönemin işte yeter söz milletindir şeyinde 20 küsür yıllık iktidara son veren bir partinin sloganıydı. Bugün 20 küsür yıllık iktidarda bulunan parti bunu kullanma
yeter söz milletindir diyor. Evet, son yani şey Murat Belge'nin, siz de işaret etmiştiniz o zaman, gördüm okudum yazısını T24'te. Yani yüksek dozda absürdite taşıyan, bir tuhaflık taşıyan bir olaya dönüşüyor yani. Hatta dönüştü. Yani olup biten hiçbir şey Tayyip Erdoğan'ın onayı dışında olup bitemiyor. Başta yargı kararları. Böyle bir liste hazırlamaya kalkışırsak işte davul zurna eşliğinde İstanbul Anlaşması imzalayıp sonra bir gecede çıkmamız, işte Esedli, İsrailli, Suudi Arabistanlı dış politika çizgimizi ya da iç politikamız alanında EYT konusunda değişen değerlendirmelerimizi yazabiliriz. Yani anayasanın uluslararası hukuka uyma kuralından, bunun nasıl çiğnendiğinden söz edebiliriz. Örnek çok. Yani bu çok tuhaf bir durum tabii.
Yani şimdi böyle bir tarihe sığınma acziyeti gösteren bir iktidar var karşınızda. Ama bundan medet ummak çok boş bir medet umma. Yani böyle bir tarihe sığınma refleksi gösteren aslında muhalefete bakmak lazım. Yani muhalefetin bu kadar güç durumda olduğunu iktidarın görmesi ve ona göre birlikte hareket etme beceriyetini göstermesi gerekiyor. Çünkü hem aday olması yani hukuki değil, otokratik bir refleksin sonucu olarak aday oluyorsunuz. Yani düşünebiliyor musunuz bu konuda yani bu kadar zorlayıcı, yani her şey Belge'nin de söylediği gibi Erdoğan'ın adaylığı dahil, HDP davası, yardımın kesilmesi, Uludağ kararı, her türlü idari ve karar, yargısal karar ototürk refleksine göre yapılıyor. Yani geçerlik anayasaya, hukuka bilen, uymayan kararlarla, durumlarla yaşıyoruz. Dolayısıyla işte Kuvvetler Birliği'nin bir araya gelmesine 2017, 2018 daha öncesinde hep bunlarla karşılaşacağımız diye haykırıyorduk açıkçası. Dolayısıyla burada olması gereken sonuçta bu otokratik reflekslerin ucu bucağı kaçmış durumdur. Dolayısıyla
Evet, yani tam bir anomi var aslında, kuralsızlık var. Yani çok tuhaf aslında gerçekten. Çünkü mesela bu Artı Gerçek'te çıkan ilginç bir haber vardı bugünle ilgili. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde "bu şehri kimsenin insafına bırakamayız" diye bir ifade kullanmış. Yani İstanbul, Kanal İstanbul'u inşa edeceklerini söylemesi de dikkat çekti diyor. Onu bir kenara bırakıyorum. Ama "bu şehri kimsenin insafına bırakamayız" ne demek? Yani bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. Yani başka bir belediye başkanı 800 bin oyla ikinci seçimde farkla seçilmiş olan bir belediye başkanını atıp başka bir belediye başkanı mı tayin edeceğiz? Ne anlama geliyor "bu şehri kimsenin insafına bırakamayız"? Süre de bitti ama bunu da sorayım bari.
Yani işte bu otokratik refleksin bir uzantısı olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu söylemler ve davranışlar sonuçta Türkiye'de bir de işte biz bu sürreal tabloya kapatılmak üzere olan Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin durumunu da ekleyelim. Hem bu partiyi hem iktidar hem muhalefet dışlıyor şu anda. Ama hem muhalefette hem iktidarda kendilerinin desteklemesini istiyor Kürtlerden. Bu nasıl bir psikoloji yani? Yani hem parti kapatılma aşamasında hem de bu partinin oylarına muhalefette, iktidarda talip. Bu partiye oy verenlerin kesimlerin oylarına. Dolayısıyla durum budur. Tabii.
Evet, yani ben şey de ekleyeyim, bir duyuru da var. 4 ve 5 Şubat tarihlerinde de Demokratik Cumhuriyet Konferansı düzenliyor HDP. Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş genel başkanlarının imzasıyla bütün kurumları, kuruluşları, partileri ve yurttaşları Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmanın yollarını aramaya ve tartışmaya çağırıyoruz diyorlar. Onu da takip edeceğiz herhalde.
30 Ocak'ta da altılı masanın bir toplantısı var ve bu beklentileri onunla eklemlendirmek gerekir diye
Evet.
düşünüyoruz. Peki.
Peki Ali Bey, çok teşekkür
Hoşça
ederiz.
kalın.